Ayrım 18, sayfa 152. Huzur içinde kitaplarımı okumak için her hileye başvuruyordum. Yaşlı kadın birkaç kez kitaplarımı yok etti. Sonra birdenbire kendimi dükkan sahibine 47 kapak borçlanmış buldum. Adam parasını istiyor, dükkana gittiğimde alışveriş parasından keseceğini söyleyerek gözdağı veriyordu. Alaycı bir sesle, "Eğer böyle yaparsam sana ne olur o zaman?" diyordu. Onu son derece tiksindirici buluyordum. Kendisi de bunun farkında olmalıydı ki bana gözdağı vererek eziyet etmekten özel bir keyif alıyordu. Dükkana girdiğim zaman lekeli yüzünü şişirerek dostça bir sesle soruyordu. "Parayı getirdin mi?" "Hayır." Benim adıma korkmuş gibi gözükerek kaşlarını çatıyordu. "Neden getirmedin? Şimdi seni polise bildireyim mi? Çalışma kampına göndersinler de gör." Para bulabileceğim bir yer yoktu. Aylığım doğrudan doğruya büyük babama ödeniyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Elime para geçinceye kadar biraz daha beklemesini rica edince dükkan sahibi yanıt olarak "Öp," dedi. "Öpersen beklerim." Ama tezgahın üstündeki dirhemi kaptığım gibi suratına doğru salladım. Hemen yere çömeldi ve bağırdı. "Ne yapıyorsun ha? Yalnızca şaka yapıyordum." Ama ben bunun şaka olmadığını biliyordum. Borcumu temizlemek için para çalmaya karar verdim. Her sabah patronumun giysilerini temizlerken pantolon cebindeki bozuk paralar şıngırdar, kimi zaman yere düşerek döşeme üzerinde yuvarlanırdı. Bir seferinde para döşemedeki deliğin arasından odun istiflerinin içine düşmüştü. Bunu patrona söylemeyi unutmuştum. Ancak birkaç gün sonra odunların arasında 20 kapik bulduğum zaman anımsadım. Parayı ona verince karısı patrona, "Bak gördün mü?" demişti. "Cebinde para bırakıyorsan saymak zorundasın." Ama patron gülümseyerek bana dönmüştü. "O hiçbir şey çalmaz. Bunu biliyorum." Şimdi para çalmaya karar verdiğim bu anda onun bu sözlerini ve güven dolu gülümseyişini unutamazdım. Bunun benim için ne denli güç olacağını anladım. Birkaç kez cebinden biraz gümüş para alıp saydım ama çalmayı göze alamadım. 3 gün kendimi yiyip bitirdim. Sonra birdenbire her şey çabucak ve çok yalın bir biçimde çözümleniverdi. Hiç beklenmedik bir anda patron bana sordu. "Son günlerde çok üzgün görünüyorsun Peşkov. Ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var?" Beni neyin üzdüğünü ona anlattım. Kaşları çatıldı. "İşte görüyorsun bak, bu kitaplar yüzünden başına neler geliyor. Kitaplar eninde sonunda insanın başına bela açar." Bana 50 kapik verdi ve sıkı sıkı tembihte bulundu. "Sana para verdiğimi sakın karıma ya da anneme ağzından kaçırayım deme, yoksa kıyamet kopar." Sonra iştenlikle gülümseyerek, "Amma da dik başlaymışsın ha kahrolası," dedi. "Bu iyi bir şey ama şu kitapları bırak. Yeni yılda yeni bir gazeteye abone olacağım. Onu okursun." Böylece her akşam çay zamanından akşam yemeğine kadar patronlarıma Moskova gazetesindeki Vashkov, Rokşanin, Rudnikovi'ye ait dizi romanları ve ölesiye canı sıkılan insanların sindirimini kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramayacak diğer ebedi yazıları okumaya başladım. Okuduğumu anlayamadığım için yüksek sesle okumaktan hoşlanmıyordum. Ama patronlarım her zaman çok dikkatli, belirgin bir korku ve huşu duygusu içinde dinliyorlardı. Kahramanların günahkarlıkları karşısında şaşkınlıkla ah vah ediyor, kendileriyle övünerek birbirlerine, "Bizler kendi halimizde sakin sakin yaşıyoruz. Tanrı'ya şükürler olsun ki böyle şeyler bildiğimiz yok," diyorlardı. Olup bitenleri hep birbirlerine karıştırıyor, ünlü haydut Çurkin'in yaptıklarını arabacı Foma Kurçin'e yüklüyor, adları hep yanlış söylüyorlardı. Onların yanlışlarını düzeltince buna çok şaşırıyorlardı. "Bu çocukta da amma bellek varmış be." Moskova gazetesinde sık sık Leonid Grav'ın şiirlerine rastlıyordum. Bu şiirleri çok seviyor, kimilerini defterime geçiriyordum. Ama patronlarım şaşkınlıkla homurdanıyorlardı. Yaşına başına bakmadan adam hala şiir yazıyor. Ya da Ayyaş'ın teki yarım akıllı. Ondan başka ne beklenir ki? Struskin'le Kont Momento Mori'nin şiirlerini de beğeniyordum. Ama kadınların ikisi de şiire soytarılık diyordu. Yalnızca kukla kahramanlarıyla aktörler şiir okur. Daracık odada patronlarımla birlikte geçirdiğim kış akşamları çekilmezdi. Dışarıda ölümcül geceden başka hiçbir şey yoktu. Kimi zaman buzun çatırtısını işitirdim. Ev halkı donmuş balıklar gibi sessizce masanın başında otururdu. Şiddetli tipi zaman zaman pencereleri ve duvarları döver, bacalardan aşağı homurdanır, sobaların sürgülerini takırdatırdı. Bebekler odalarında ağlamaya başlar, bense karanlık bir köşede oturup büzülerek bir kurt gibi ulumak isterdim. Kadınlar masanın bir ucunda dikiş diker ya da çorap örerlerdi. Öbür uçtaysa Victor masaya kapanmış, planları gönülsüzce kopya eder, ikide bir bağırırdı. Masayı sarsmayın, burada yaşamak olanaksız. Sizi yaban keçileri, sizi köpekler. Patron yanda oturur, geniş bir kasnağın başında kaneviçe bir masa örtüsü işlerdi. Parmaklarının altında kırmızı yengeçler, mavi balıklar, sarı kelebekler ve kırmızıya çalan sonbahar yaprakları belirirdi. Modeli kendisi tasarlamıştı ve tam 3 kıştır bu masa örtüsüyle uğraşıyordu. Bu iş onu adam akıllı bezdirmişti. Gündüzleri ben boş olduğum zamanlar sık sık "Hadi bakalım Peşko!" derdi. "Geç şu örtünün başına!" Oturur, elimde kalın bir iğneyle çalışmaya başlardım. Patronum için üzülürdüm. Her zaman elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışırdım. Öyle sanırdım ki günün birinde çizim işini, nakış işlemeyi, iskambil oynamayı bırakacak ve daha değişik, daha ilginç bir şeylere uğraşacaktı. Birdenbire elindeki işi bırakır, sanki ilk kez görüyormuşçasına masa örtüsüne şaşkın ve hareketsiz gözlerle bakardı. Saçları alnına ve yanaklarına dökülür, bu haliyle manastıra yeni girmiş bir rahip adayını andırırdı. Karısı sorardı, ne düşünüyorsun öyle? Hiçbir şey diye yanıt verirdi ve işine devam ederdi. Şaşırarak orada sessizce otururdum. Bir insanın gerçekten ne düşündüğü nasıl sorulabilirdi? Benim kanımca bu olanaksızdı. Bir insan aynı zamanda birçok değişik şey düşünürdü. Çevresinde o anda görüverdiği herhangi bir şeyi, dün gördüğü bir şeyi, hatta bir yıl önceki bir şeyi düşünebilirdi. Bütün bunlar birbirine karışır, ele geçmez bir şekilde uçuşur, oynaşır ve zaman içinde de değişirdi. Moskova gazetesinin dizi romanları gece okumalarına yetmediği için onlara yatağın altındaki dergileri okumayı önerdim. Genç hanımın dudak büktü. Onlarda okunacak ne var? Resimden başka bir şey yok. Ama yatağın altında sanat dergisinin yanında küçük ışık gibi başka dergiler de buldum. Salyas'ın Kontiyelin Baltiski'nin okumaya başladım. Patronum romanın salak kahramanını pek sevdi. Soylu oğlancığın başına gelen acıklı olaylara gözlerinden yaşlar gelene dek gülüyor. Hay Allah, amma da matrak bir öykücük ha diye bağırıyordu. Karısı kendi aklının da böyle şeylere erdiğini göstermek için bir yıl yalan dolan diye yanıt verdi. Yatağın altındaki edebiyat benim çok işime yaradı. Gazeteleri mutfağa getirme ve geceliğin okuma hakkını kazandım. Şansım yaver gitmiş ve yaşlı kadının dadı yine içki komasına girdiği için çocukların odasında yatmaya başlamıştı. Victor'un bana herhangi bir zararı dokunmuyordu. Herkes yatıp da ortalıktan el ayak çekilince kalkıp usulca giyiniyor ve sabaha kadar kayıplara karışıyordu. Mumları götürüyor, bana ışık vermiyorlardı. Mum alacak param da yoktu. Ben de şamdanlardaki mum artıklarını bir sandalye kutusunda toplamaya başladım. İçine biraz da kandil yağı kattım. İplikleri bükerek bir de fitil yaptım. Kandilin ocağın üstünde isli bir alevle yanıyordu. Kalın bir cildin geniş sayfalarını çevirdikçe alevin kızıl dili pır pır ediyor, sönecekmiş gibi titriyor, fitil her saniye pis pis kokan erimiş mum birikintisine gömülüyordu. Keskin duman gözlerimi acıtıyor ama resimlere bakarken ve başlıkları okurken aldığım zevk bütün bu rahatsızlıkları bastırıyordu. Bu resimler dünyayı daha da genişletiyor, olağanüstü kentlerle güzelleştiriyor, bana kumsalları gösteriyordu. Yaşam mucizevi bir biçimde serpilip çiçekleniyor, yeryüzü insanlarla, kentlerle ve daha bir yığın değişik şeylerle dolarak daha çekici, daha alımlı oluyordu. Artık Volga'nın yanındaki çayırlardan daha ötelere baktığım zaman oraların hiç de çöl olmadığını biliyordum. Önceleri Volga'nın ötelerine baktığımda gördüklerim özellikle hüzünlendirirdi beni. Koyu çalılıklarla lekelenmiş çayırlar dümdüz uzanırdı. Çayırların son bulduğu yerde ormanın pürüzlü, siyah duvarı üstünde dumanlı, soğuk mavi bir sis tabakası asılı dururdu. Yeryüzü bomboş ve yapayalnız görünürdü. Benim de yüreğim boşalır, belli belirsiz bir hüzünle sızlardı. Bütün isteklerim söner, hiçbir şey düşünmek istemezdim. Yalnızca yüreğimdeki her şeyi emen, hiçbir vaatte bulunmayan bu hüzünlü ıssızlığa gözümü kapamak isterdim. Resimlerdeki başlıklar, anlayabileceğim bir dille, değişik ülkeler, değişik insanlar konusunda, geçmişte ve hali hazırda başlarına gelen olaylar konusunda açıklamalarda bulunuyordu. Yine de anlayamadığım birçok şey vardı ki buna çok canım sıkılıyordu. Kimi zaman metafizik, kilyazim, çartist gibi bir takım yabancı sözcükler kafama takılıyor, bu sözcükler bana dayanılmaz bir üzüntü veriyor, hayalet yaratıklar gibi büyüyerek her şeyi karartıyordu. Eğer bu sözcüklerin anlamını kavrayamazsam hiçbir zaman hiçbir şeyi anlayamayacaktım. Sık sık bütün bir cümle parmağıma batan bir kıymık parçası gibi uzunca bir süre zihnimi kurcalayıp duruyor, başka hiçbir şey düşünemez oluyordu. Okuduğum bir takım garip şiirleri anımsıyorum. Zırhına bürümüş çöl üzerinde suskun ve kasvetli bir mezar gibi at sürer Hunların Hakanı Atilla. Ve kara bir yığın halinde onu izleyen savaşçılar bağırıyordu. Nerede Roma? Nerede o kudretli Roma? Gerçi Roma'nın bir kent olduğunu biliyordum ama şu Hunlar kim oluyordu? Bunu öğrenmek zorundaydım. İyi bir anını kollayarak patrona sordum. Şaşırarak yineledi. Hunlar mı? Tanrı bilir. Ama bana sorarsan hepsi de bir yığın döküntü. Ve onaylamadığını belirten bir tavırla başını sallayarak aklım fikrim böyle saçmalıklarda. Bu çok kötü. Peşkov dedi. İyi ya ya da kötü. Ben yine de Hunların kim olduklarını bilmek istiyordum. Bilse bilse alay papazı Solovyov bilir diye düşündüm. Adamı meydanda durdurarak sordum. Solgun yüzlü bir adamdı. Sürekli sağlıksız görünür, öfkesi hep burnunda olurdu. Gözleri kızarıktı, kaşları yoktu. Küçük, sarı bir sakalı vardı. Siyah bastonuyla yere vurarak, ''Bunu öğrenip de ne yapacaksın ha?'' dedi. Teğmen Nestrov'a sorduğumdaysa sertçe yanıt verdi. ''Ne?'' O zaman Hunlar konusunda bilgi almak üzere eczacıya sormaya karar verdim. Zeki görünüşlü bir yüzü vardı. Büyük burnunun üstünde altın çerçeveli gözlük takar, bana hep kibar davranırdı. Pavel Goldberg. Hunlar, dedi. Kırgızlar gibi göçebe bir ırktır ama soyları tükenmiştir. Hepsi ölüp gitmiştir. Bu beni çok üzmüş ve canımı sıkmıştı ama Hunlar ölmüş oldukları için değil, bana böylesine eziyet eden sözcüklerin aslında böylesine basit bir anlam taşımasına ve bana hiçbir şey öğretmeyişine üzülmüştüm. Ama yine de Hunlara teşekkür borçluyum. Çünkü onlarla çarpıştıktan sonra sözcüklerle uğraşmak beni pek üzmüyordu artık. Ayrıca eczacı Goldberg'le tanışmamı sağladığı için Atilla'ya teşekkür etmeliydim. Eczacı bütün bilimsel sözcüklerin yanıl anlamını biliyordu. Sanki her sırrı çözen bir anahtara sahipti. İki parmağıyla gözlüğünü düzeltir, kalın camların arkasından gözlerini gözlerime diker, sanki alnıma güzel, ince çiviler çakarcasına konuşurdu. Sözcükler, arkadaşım, ağacın yaprakları gibidir. Bir yaprağın niçin öyle olduğunu anlaman için ağaçlar konusundaki her şeyi bilmen gerekir. Buna çalışman gerekir. Kitaplar, arkadaşım, içinde her şeyin yetiştiği güzel bir bahçe gibidir. Güzeli olduğu gibi zararlısı da vardır. Sık sık eczaneye gider, hazımsızlık çeken büyüklere soda ve magnezyum, çocuklara ise defne yağı ve müsil alırdım. Eczacının kısa dersleri, kitapları daha da önemsememi sağladı. Vodka bir ayyaş için ne demekse, kitaplar da benim için öyle vazgeçilmez bir anlam taşımaya başladı. Kitaplar sayesinde bambaşka bir yaşam açılmıştı önümde. İnsanları büyük kahramanlıklara ya da suçlara sürükleyen derin duyguları ve büyük tutkuları gösteren bir yaşamdı bu. Çevremdeki insanların okuduğum kitaplardakilerden daha farklı bir dünyada yaşadıklarını, onların ne büyük kahramanlıklar ne büyük suçlar işleyebileceklerini görebiliyordum. Onların yaşamında ilginç bir şey yoktu ve ben onlar gibi yaşamak istemiyordum. Bunu açık seçik anlıyordum. Resim başlıklarından öğrendiğim kadarıyla Prag'da, Londra'da ya da Paris'te kentin orta yerinde çukurlar ya da pis çöp yığınları yoktu. Kiliseler ve evler bambaşkaydı. Caddeler düz ve genişti. Bu kentlerde kış 6 ay sürmüyor, insanlar evlerine tıkılı kalmıyordu. Oralarda insanların yalnızca ekşi lahana, tuzlu mantar ve keten yağında kızarmış yulaf ezmesi ve patates yedikleri büyük perhizler yoktu. Rusya'da büyük perhiz döneminde kitap okumak bile yasaktı. Sanat dergisini benden almışlardı. Bu boş, perhizli yaşam beni daha da kıskıvrak yakalamıştı. Bu yaşamı kitaplarda okuduğum yaşamla karşılaştırdığımda daha da perişan ve çirkin buluyordum. Okuduğum zamanlarda kendimi daha sağlıklı ve daha güçlü hissediyor, daha çabuk ve daha ustalıklı çalışıyordum. Böyle zamanlarda bir hedefim oluyordu. Günlük işlerimi ne denli çabuk bitirirsem okumaya o denli çok zaman ayıracaktım. Kitaplar elimden alınınca üstüme dikkatsizlik ve tembellik çöktü. Daha önce hiç bilmediğim hastalıklı bir unutkanlığa yakalandım. Anımsıyorum da böyle boş geçen günlerden birinde esrarengiz bir olay oldu. Bir akşam herkesin yatağına çekildiği bir sırada katedralin çanları birdenbire çalmaya başladı. Tüm ev halkı uyandı. Yarı çıplak insanlar pencerelere üşüşerek birbirlerine soruyordu. Ne oldu? Yangın mı acaba? Genel bir alarm olmasın? Öteki odalardan da insanların oraya buraya koşuştukları, kapıları çarptıklarını işte biliyordum. Biri yularından tuttuğu bir atla avluda koşuyordu. Yaşlı kadın katedrali soydular diye bağırdı ama patronum onu susturdu. Yeter anne, duymuyor musun? Alarm değil bu. Piskopos ölmüştür o zaman. Viktor pekesinden aşağı atladı, giyinirken homurdanıp duruyordu. Ben biliyorum ne olduğunu, ben biliyorum. Patronum gökyüzünde bir kızıllık var mı diye bakmaya gönderdi beni. Koştum, çatı penceresinin kapağına tırmandım. Gökyüzünde kızıllık mızıllık yoktu. Buz gibi durgun havada çan yavaş yavaş çınlayıp duruyordu. Kent uykulu uykulu toprağa yapışmıştı. Görünmeyen insanlar karları gıcırtatarak karanlıkta koşuyordu. Kızaklar keskin gıcırtılar çıkarıyor, çan hala uğursuzca çınlıyordu. Aşağı inip haber verdim. Gökyüzünde kızıllık yok. Patron, Allah Allah dedi şaşkın şaşkın. Sırtına paltosunu, başına da şapkasını geçirmişti. Paltosunun yakasını kaldırdı. Kısa çizmelerini isteksiz bir tavırla ayağına geçirdi. Karısı yalvarıyordu. Gitme, gitme. Saçmalamayı bırak. Viktor da giyinmişti. Yine herkesi meraklandırmaya başladı. Ne olduğunu ben biliyorum. İki kardeş sokağa çıkınca kadınlar semaveri yakmamı buyurdular ve yeniden pencereye koştular. Ama az sonra patronum kapının zilini çaldı. Tek sözcük etmeden koşa koşa yukarı çıktı. Sofaya gelince boğuk bir sesle konuştu. Çar öldürülmüş. Yaşlı kadın bağırdı. Öldürülmüş ha!
Öldürülmüş. Bana da bir subay söyledi. Şimdi ne olacak?
Ön kapının zili çaldı. Viktor da geldi. Gönülsüzce soyunurken kızgın kızgın söylendi. Ben savaş çıktı sanmıştım. Sonra hep birlikte çay içmeye oturdular. Sakin ama aynı zamanda yavaş ve dikkatli konuşuyorlardı. Sokağa sessizlik çökmüş, çamlar susmuştu. İki gün boyunca birbirleriyle gizemli bir biçimde fısır fısır konuştular. Bir yeri ziyarete gittiler. Eve de ziyaretçiler geldi. Uzun uzun konuştular. Ne olduğunu anlamaya çalıştım ama patronumla kadınlar gazeteleri bile benden kaçırıyorlardı. Çar'ın niçin öldürüldüğünü Sidorov'a sorduğum zaman yavaşça yanıt verdi. Böyle şeylerden söz etmemelisin. Çok geçmeden bütün bunlar unutuldu. Günlük yaşantının hay huyu arasında kaynayıp gitti. Bundan kısa bir süre sonra başıma kötü bir iş geldi. Bir pazar günü patronlarımın sabah ayinine gittikleri sırada semaveri yaktım ve ortalığı toplamak üzere diğer odalara gittim. Bu arada çocukların büyük olanı mutfağa kadar emeklemiş ve semaverin musluğunu söküp masanın altında oynamaya başlamış. Semaverin borusunda epeyce köz halinde kömür vardı. İçerideki sıcak su boşalınca lehimler erimiş, semaverin hiç de hayra alamet olmayan garip seslerle vızıldayışı kulağıma gelince mutfağa koştum. Semaverin renginin maviye döndüğünü ve döşemeden sıçramak istiyormuş gibi öfkeyle sarsıldığını dehşet içinde gördüm. Erimiş lehimler musluk yuvasından perişan bir biçimde sarkıyordu. Kapak yana yatmıştı. Kupların altından erimiş maden damlıyordu. Ayrım sonu. Sayfa 160.